Ayrım 24.
Bu derme çatma geminin ambarında yolculuk, özellikle boğucu sıcak ve bizi Toulon'daki kürek cehenneminden kalma prangalara ikişer ikişer vurmaları yüzünden epey dertli geçiyor. Yolculuğumuz süresince dikkate değer tek olay geminin kömür almak üzere Trinidad'a uğramak zorunda kalması. Rıhtıma yanaştığımızda İngiliz Deniz Kuvvetlerinden bir subay ayağımıza vurulan prangaların sökülmesini istiyor. İnsanları deniz üstünde giden bir gemiye bağlamak yasaktır diyor. Bu olaydan faydalanıp başka bir İngiliz subayını tokatlıyorum. Bu hareketimle beni tutuklayıp Trinidad'da gemiden indirmelerini sağlamaya çalışıyorum. Ama subay, işlediğiniz bu ağır suçtan ötürü sizi tutuklayıp gemiden indirmeyeceğim diyor. Guyana döndüğünüzde çok daha ağır bir ceza çekeceksiniz nasılsa. Boş yere adamı tokatladığımla kalıyorum. Hayır, gerçekten kaderim Guyana dönmek. 11 ay süren kaçışın, devamlı ve çeşitli mücadelelerin böylesine pis bir şekilde sona ermesi çok acı. Her şeye çeşitli serüvenlerin büyük gürültüsüne, bütün acı sonuçlarıyla beni bekleyen kürek cehennemine dönmek zorunda kalışıma rağmen, yaşadığım unutulmaz anlar benliğimden silinecek gibi değil. Az önce ayrıldığımız Trinidad Limanı yakınında eşi bulunmaz Bowen ailesi yaşıyor. Büyük insan, Piskopos İran de Boyne, Topray Kuraçio'nun da yakınından geçiyoruz. Doğal kendiliğindenliği içinde en saf büyük aşkı ya tattığım, Grojio Kızılderililerinin topraklarını da görüyoruz herhalde. Çocuklara özgü o açıklığı, o bulunmaz çağı ötekilerden ayıran her şeyi tüm saflığıyla görme yeteneğini, anlayış zenginliğini, iyi niyeti, sevgi ve temizliği bu Kızılderililerde buluyorum. Ya Güvercinler Adası'ndaki cüzzamlılar, korkunç bir hastalığa yakalanan, yine de yüreklerinde bize yardım etmek için gerekli soyluluğu bulan o sefil kürek mahkumları. İçten gelen iyiliğiyle Belçika konsolosundan, beni tanımadan hayatını benim için tehlikeye atan Joseph Degas'a kadar. Kaçışım sırasında tanıdığım bütün bu insanları görmek bile kaçmaya değerdi. Bu olağanüstü insanları tanımakla ruhumu zenginleştirdiğim için, başarısızlık da sonuçlansa da kaçışım bir zaferdir. Hayır, kaçtığıma asla hiç pişman değilim. İşte Maroni ve çamurlu suları. Mana'nın güvertesindeyiz. Tropiklerin güneşi bu toprakları kasıp kavurmaya başlamış bile. Sabahın saat 9'u. Nehrin ağzını görüyorum. Hızla çıktığımız yerden ağır ağır içeri giriyoruz. Dostlarım konuşmuyor. Görevliler geri dönüşün sevinci içinde. Yolculuk süresince hava o kadar kötü gitti ki, şimdi işlerinden pek çoğu derin bir soluk alıyor. 16 Kasım 1934. İskelede büyük bir kalabalık birikmiş. Binlerce kilometre uzağa gitmekten çekinmeyen adamları bekledikleri hissediliyor. Bir pazar günü geldiğimizden pek eğlencesi olmayan bu topluluk için bizi karşılamak aslında çok büyük eğlence. Aralarında konuştuklarını duyuyorum. Yaralı olan kelebek, şu da Closiot, öbürü de Maturette. Kampta 600 kürek mahkumu barakaların önüne sıralanmış. Her grubun başında bir mubassır. İlk gözüme çarpan Francis Sierra oluyor. Kimseden saklamadan açıkça gözyaşı döküyor. Revirin pencerelerinden birine ilişmiş bakıyor bana. Acısının gerçek olduğu hissediliyor. Kampın tam ortasında duruyoruz. Cezaevi komutanı elindeki megafonu ağzına götürüyor. Mahkumlar, kaçmanın gereksizliğini gözlerinizle görün. Bütün ülkeler sizi tutuklayıp Fransa'ya iade ediyorlar. En iyisi uslu durup iyi davranarak göze girmek. Bu 5 adamı bekleyen nedir biliyor musunuz? Saint Joseph adasındaki çekecekleri ağır hapis cezası, sonra da hayat boyu Salut adalarına sürgün. İşte kaçmakla elde ettikleri şey. Anladığınızı umarım. Mubassırlar, bu adamları derhal hücrelerine götürün. Birkaç dakika sonra çok sıkı denetlenen özel hücrelere yerleştiriliyoruz. Gelir gelmez şişen ayaklarımın tedavisini istiyorum. Closiot da bacağındaki alçının canını çok acıttığını söylüyor. Bir deneme daha yapıyoruz. Ya hastaneye yollarlarsa? Francis Sierra yanında bir mubassırla geliyor. İşte hasta bakıcı diyor aynasız. Nasılsın kelebek? Hastayız, revirde yatmak istiyorum. Seni oraya aldırmaya çalışırım ama yaptıklarından sonra gerek sen, gerekse Kloziot için imkansız bir şey bu. Ayaklarımı ovuyor, merhem sürüyor, Kloziot'un bacağındaki alçıya bakıp yanımızdan ayrılıyor. Aynasızlar başımızda durduğundan doğru dürüst konuşamadık ama gözlerinde öylesine büyük bir sevgi okunuyordu ki allak bullak oldum. Ertesi gün yeniden ayaklarımı ovalarken, "Hayır," diyor, "yapacak şey yok. Bir koğuşa yatırılmanı sağlayayım mı, ister misin? Geceleri ayağına pranga vuruyorlar mı?" "Evet, vuruyorlar." "Öyleyse en iyisi bir koğuşa yatırılman. Yine prangaya vurulacaksın ama hiç olmasa yalnız kalmayacaksın. Şu sıra tek başına kalmak senin için korkunç bir şey olmalı." "Tamam, kabul diyorum." "Evet, şu sıra yalnızlığa katlanabilmek eskisinden de güç. Öyle bir haldeyim ki düşüncelerimle geçmişte ve günümüzde gezinmek için gözlerimi kapamam bile gerekmiyor. Yürüyemediğim için de hücre olduğundan daha beter geliyor. İşte yeniden bozulma, çürüme yoluna girdim. Oysa bundan çabucak kurtulabilirdim. Denizin üstünde özgürlüğe, yeniden normal bir insan olmaya, intikama koşuyordum. Poley'in aynasızlar ve savcı üçlüsünün borcunu hiçbir zaman unutmamam gerekiyor. Patlayıcı dolu sandığı emniyet müdürlüğü kapısındaki polislere vermenin gereği yok. Başımda kasket, bir vagonli kuk görevlisi kılığında gelirim. Sandığın üstünde büyük bir etiket. "Komiser Benoit, 36 rıhtımı Paris Sen." Sandığı elimle toplantı salonuna çıkaracağım. Saatli bombayı da iyice hesaplayıp kuracağımdan oradan iyice uzaklaştığımda patlayacak. Başarısızlığa uğramam imkansız. Gereken çözüm yolunu bulmak beni çok rahatlatıyor. Savcının dilini koparacak zamanım nasılsa var. Nasıl koparacağımı henüz kararlaştırmadım ama o işi de şimdiden hallolmuş sayıyorum. O orospu dili parça parça koparacağım, beni mahkum eden o orospu dili. Şimdilik yapacağım ilk şey ayaklarımın iyileşmesini sağlamak. Mümkün olduğu kadar kısa sürede yürümem gerekiyor. 3 ay sonra mahkeme karşısına çıkacağım. 3 aydan evvel olmaz. 1 ay içinde yürürüm. 1 ayda kaçma hazırlığı sürer. Sonra eyvallah beyler. Hedef İngiliz Honduras'ı. Ama bu kez kimse beni engelleyemez. Dün dönüşümüzden 3 gün sonra beni koğuşa yatırdılar. Burada 40 kişi harp divanına çıkmayı bekliyor. Kimi soygun, kimi yağma, kundakçılık, cinayet, cinayete teşebbüs, kaçma teşebbüsü, kimi de insan eti yemekle suçlanıyor. Koğuşta 25 ranzalık 2 dizi var. Her dizde bulunan 20 mahkum uzunluğu 15 metreyi bulan demir çubuğa ayaklarından zincirli. Akşamın 6'sında sol ayaklar bu demir çubuğa bağlanıyor. Sabahın 6'sında koca halkalar çözülüyor. Bütün gün oturabilir, dolaşabilir, maça kızı oynayabilir, koğuşun ortasında uzanan 2 metre genişliğindeki geçitte tartışabiliriz. Gündüzleri sıkılacak vaktim olmuyor. Herkes kaçış hikayemi dinlemek için gruplar halinde yanıma geliyor. Guajira kabilesini, Lali ve Zoraima'yı kendi isteğimle bıraktığımı söyleyince hepsi deli diye bağırıyorlar bana. Hikayemi dinleyen bir Parisli, "Ne arıyorsun dostum?" diyor. "Tramvayları mı, asansörleri mi, sinemayı mı, elektrik sandalyesini işleten yüksek gerilimli akımıyla elektrik ışığını mı? Ya da Pigalle alanındaki havuzda yıkanmak mı istiyorsun? Delirmişsin sen," diye devam ediyordu Paris'le. "Birbirinden esaslı 2 kara arasında yaşıyorsun. Sevimli bir çıplaklar topluluğunun içinde ve doğanın göbeğinde çırılçıplaksın. Kayıntı bol, içiyor, avlanıyorsun. Deniz var, güneş var, sıcak kum var. Bedavadan sunulan gerçek inciler var. Bundan daha iyisini nereden bulacaksın? Söylesene, nereden bulacaksın?" Otomobillerin altında kalmamak için koşarak karşıdan karşıya geçmek, kira, terzi borcu, elektrik ve telefon faturası, canın çektiğinde bir otomobil parası ödemek, açlıktan gebermeyecek kadar para kazanabilmek üzere memur ya da hamal olarak sabahtan akşama dek çalışmak için mi kaçtın oradan? "Seni anlamıyorum ağa. Göğün 7 kat üstündesin de hayatın tüm dertlerinden başka bir de peşinden koşan bütün bu aynasızları atlatmak zorunda bulunduğun cehenneme geri dönüyorsun. Fransız kanı damarlarında daha taze tabii. Her yönünle alçaldığını hissedecek zamanı bulamadın. Ben 10 yıl kürek cezası çektikten sonra seni anlayamıyorum. Her neyse, aramıza hoş geldin. Yeniden kaçmak niyetinde olduğuna göre de bizim yardımlarımıza güvenebilirsin. Doğru değil mi dostlar? Kabul ediyor musunuz? Hepsi de kabul diyor. Onlara teşekkür ediyorum. Bundan tehlikeli adamlar açıkça belli. İç içe yaşayıp kıçımızda para dolu bir tüp taşıdığımızdan beklenmedik anda birini öldürmek pek güç olmasa gerek. Gündüz belirli bir para karşılığı kilidin anahtarını elinde tutan Arap'ın zinciri iyi kapamaması yeter. Gece cinayeti işleyecek olan zincirden kurtulur. Tasarladığı işi bitirdikten sonra da döner ve ayağını demir çubuğa rapt eden zincirin ucundaki iri halkayı sıkıca kapar. Arap da dolaylı yoldan suç ortağı sayılacağı için çenesini tutmak zorunda kalır. Geri döneli 3 hafta oluyor. Bu 3 hafta çok çabuk geçti. 2 ranza dizisini ayıran geçitte demir çubuğa tutunarak biraz biraz yürüyebiliyorum. İlk denemeleri yapmaktayım. Geçen haftaki sorgu sırasında kaçarken bayıltıp silahlarını aldığımız 3 aynasına rastladım. Geri dönüşümüze çok sevindikleri belli. Günün birinde görevli oldukları kesime düşeceğimizi umuyorlar. Çünkü bizim kaçışımızdan sonra 3'ünü de ağır cezalara çarptırmışlar. 6 aylık Avrupa izinleri iptal edilmiş. Maaşlarına ek olarak verilen 1 yıllık sömürge ödeneği de kesilmiş. Bu kadarı rastlaşmamızın pek tatlı geçmediğini göstermeye yeter. Sorguda bizi tehdit ettiklerini de belirtiyor. Zapta geçirilmesini istiyoruz. Arap'ın tutumu 3'ününkinden daha iyi. Gerçeği söylüyor yalnız. Tabii Moturetti'nin oynadığı rolü gizliyor. Sorgu hakimi yüzbaşı tekneyi bize kimin bulduğunu öğrenmek için çok çalıştı. Uydurma hikayeler anlatıp kendi elimizle sal yaptığımızı söyleyerek adamın iyice gözünden de düştük. Mubasırlara saldırdığımız için bana ve Kloziot'a 5 yıl, Moturetti'ye de 3 yıl verilmesini çalışacağını söyledi. Sizin adınız kelebek olduğuna göre bana güvenebilirsiniz. Kanatlarınızı koparacağım. Uzun süre kolay kolay uçamayacaksınız. Korkarım adam haklı. Mahkemeye çıkmamıza 2 ay kaldı. Tüpün içine ucu zehirli 1-2 ok yerleştirmediğime o kadar pişmanım ki. Zehirli oklarım yanımda olsa belki hücrelerin bulunduğu yerde bir şey yapabilirim. Şimdi her geçen gün gelişme kaydediyorum. Gitgide daha iyi yürümekteyim. Fransa'yı Sierra sabah akşam gelip gafuruyla ayaklarımı ovuyor. Bu ziyaret masajlar hem ayaklarımı rahatlatıyor hem de moralimi yükseltiyor. İnsanın hayatta bir dostunun bulunması ne kadar güzel. Uzun süren serüvenimizin kürek mahkumları arasında bize büyük saygı beslenmesine yol açtığını görüyorum. Bu adamların arasında rahat rahat yaşayabileceğimi hissediyorum. Paramızı çalmak için bizi öldürmeyecekleri belli. Çoğunluğun böyle bir şeyi kabul etmeyeceği ve suçluların öldürüleceği anlaşılıyor. Hepsi bize saygıdan öte bir çeşit hayranlık bile duyuyorlar. Aynasızları bayıltmaya cesaret edişimiz bizi her şeyi yapmaya hazır kişiler olarak gösteriyor. Güvenlik duygusu çok ilginç. Her geçen gün biraz daha uzun süre yürüyorum. Birlikte yattığım mahkumlar, Sierra'nın bıraktığı ilaçla yalnız ayaklarımı ovalamakla kalmıyor, uzun süren bir hareketsizliğin uyuşturduğu bacak kaslarıma da masaj yapıyorlar. Karıncalara atılan bir Arap. Yattığım koğuşta kimseyle konuşmayan 2 sessiz adam var. Neredeyse birbirlerine yapışmış, yalnız aralarında ve çok alçak sesle konuşuyorlar. Kimse dediklerini duymuyor. Bir gün Sierra'nın getirdiği Amerikan sigaralarından bir paketi onlardan birine veriyorum. Teşekkür ettikten sonra, Francis, Sierra senin dostun mu diye soruyor. Evet, en iyi dostum diyorum. Belki bir gün işler iyice sarpa sardığında mirasımızı onun aracılığıyla sana göndeririz. Ne mirası? Arkadaşımla birlikte giyotine gidersek para dolu tüpümüzü sana bırakmayı kararlaştırdık. Yeniden kaçmana yardımı dokunur. Francis, Sierra aracılığıyla göndeririz sana. Ölüme mahkum edileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ölüme mahkum edileceğiniz mutlaksa neden koğuştasınız? Sanmıyoruz, eminiz neredeyse. Kurtulmamız çok uzak ihtimal. Hücrede yalnız kalırsak intihar etmemizden korkuyorlar. Mümkün. Nedir suçunuz? Arabın birini et yiyen karıncalara attık. Ellerinde su götürmez deliller bulunduğu için bunu sana söylüyorum. Suçüstü yakalandık. Aman Allah'ım, nerede oldu bu iş? Sporyonu koyundan sonraki ölüm kampında, 42. kilometrede. Arkadaş da yanımıza yaklaşıyor. Bu akşam tülo yüzlü bir sigara da ona veriyorum. Tam karşıma çöküyor. Kimsenin kişisel görüşünü sormadık diyor yeni gelen. Ama bizim hakkımızdaki düşüncelerini merak ediyorum. Arap da olsa canlı bir adamı karıncalara neden yedirdiğinizi bilmezsem görüşümü nasıl söyleyebilirim? Her şeyi baştan sona öğrenmeliyim ki bir yargıya varabileyim. Anlatayım diyor Tülözonlu. 42. kilometre kampı Saint Laurent'ten 42 kilometre ötede ve ormanın içindedir. Oradaki kürek mahkumları her gün 1 metre küp sert odun kesmek zorundadırlar. Her akşam da kesip düzenli bir şekilde yerleştiği düğün odun yığınının yanında durup beklemen gerekir. Yanlarında yardımcı Araplarla birlikte mubasırlar gelir ve görevini yapıp yapmadığına bakarlar. Kabul edilirse her odun yığını kırmızı, yeşil ya da sarı boya ile işaretlenir. Kabul işlemi de gününe göre değişir. Eğer odunun tümü sertse işini görmüş sayılırsın. Daha iyi sonuç alabilmek için mahkumlar iki kişilik gruplar halinde çalışırlar. Çoğu kere günlük 1 metreküplük odun toplanamaz bile. Böyle günlerin akşamı da aç karnına hücreye atarlar. Sabah yine bir şey vermeden işe koşarlar. Bir gün önceki eksiğini tamamladıktan sonra üstüne o günün 1 metreküp odununu da sağlaman zorunludur. Biz iki arkadaş köpekler gibi gebermek üzereydik. Gün geçtikçe güçsüzleşiyor, güçsüzleştikçe de işimizi yapamaz oluyorduk. Bir de üstelik başımıza özel bir muhafız dikmişlerdi. Mubasır değildi bu adam. Arap gardiyanlardan biriydi. Bizimle birlikte şantiyeye geliyor, rahat bir yer bulup oturuyor, sığır sinirinden kırbacı bacaklarının arasında durmadan küfrediyordu. İmrenelim diye de yemeğini ağzını şapırtatarak yiyordu. Kısacası her gün büyük işkence çekiyorduk. Kaçmak için hazırlandığımız için de 3000 frank bulunan 2 tüpümüz vardı. Günün birinde arabı satın almaya karar verdik. Durumumuz daha da beterleşti. Neyse ki ikimiz de bir tüp olduğunu sanıyordu. Bulduğu yol da çok basitti. Örneğin 50 franga önceki gün kabul edilen yığınlardan odun çalmamıza göz yumuyor, biz de üzerine boya bulaşmamış olanları seçip 1 metreküpü tamamlıyorduk. Böylece 50-100 derken bizden 2000 frank sızdırdı. Eksiğimizi tamamladığımızı gördüklerinde arabı başımızdan aldılar. Bunca paramızı götürdüğüne göre de bize ele vermeyeceğini düşünerek ormanda dolaşıp kabulü yapılmış yığınları arıyor ve Arap'la yaptığımız işi sürdürüyorduk. Bir gün gizlendi. Odun çalıp çalmadığımızı anlamak için bizi adım adım izledi. Sonra da çıktı ortaya. Ha ha! Sen var hep odun çalmak. Ama para yok. Bana vermek 150 frank. Yoksa ben seni ihbar etmek. Bize gözdağı verdiğini düşünerek kabul etmedik. Ertesi gün yeniden ortaya çıktı. Ya parayı verirsin ya da bu akşam hücreye gidersin. Yine reddettik. Öğleden sonra yanında aynasızlarla döndü. Korkunçtu kelebek yaptıkları. İkimizi de soyduktan sonra odun çaldığımız yığınların üstüne götürdüler. Peşimizde bu vahşi herifler, arabın sığır sinirinden kırbacı sırtımızda şaklayarak, kendi yığınlarımızı bozup çaldığımız odunları yerlerine yerleştirmek zorunda bırakıldık. Bu dehşet verici kovalama aç ve susuz tam 2 gün sürdü. Sık sık düşüyorduk. Arap tekmeleyerek, kırbacıyla vurarak bizi ayağa kaldırıyordu. Sonunda yere uzandık. Parmağımızı oynatacak halimiz kalmamıştı. Bizi yerimizden nasıl kaldırdı biliyor musunuz? Ateş sineklerinin içinde yaşadığı, eşek arısı yuvalarını andıran bir böcek yuvası buldu. Yuvanın asılı olduğu dalı kesti ve üstümüze düşürdü. Acıdan deliye dönüp yerimizden kalkmakla kalmadık, çılgın gibi de koştuk. Ne kadar acı çektiğimizi anlatabilmeme imkan yok. Eşek arısı adamı soktuğunda nasıl acıtır bilirsin. 50-60 yerinden sokulduğunu düşün. Bu ateş sineklerinin sokması da eşek arılarınkinden daha da beter. Bizi 10 gün ekmek ve suyla bir hücrede bıraktılar. Sineklerin soktuğu yerlere de ilaç milaç sürmediler. Üstüne sidik sürdüğümüz halde 3 gün boyunca bütün vücudumuz yandı durdu. 10 kadar ateş sineğinin üstüne çullandığı sol gözümü kaybettim. Bizi yeniden kampa attıklarında öteki mahkumlar yardım etmeye karar verdi. Her biri aynı boyda kesilmiş bir sert odun parçası vermeyi kabul etti. Bu aşağı yukarı 1 metreküp ediyor ve bize büyük ölçüde yardımı dokunuyordu. Çünkü ikimizin ayrıca 1 metreküp daha toplaması gerekiyordu. Bizden isteneni yaptık ama 1000 güçlükle. Yavaş yavaş gücümüz kuvvetimiz yerine geldi. Çok yemek yiyorduk. Derken et yiyen karıncalardan yararlanarak Arap'tan öcümüzü almak aklımıza geldi. Sert odun ararken otlar arasında keçi büyüklüğünde bir karacayı yiyen karıncaların kocaman yuvasını bulduk. Arap peşimizde dolaşmaya devam ediyordu. Günün birinde balta sapını kafasına vurup onu bayılttık. Sonra da bacağından sürükleyerek karınca yuvasının yanına getirdik. Çırılçıplak soyduktan sonra yere yatırdık. Odun bağlamaya yarayan iplerle de kollarından ve bacaklarından bir ağaca bağladık. Baltanın ucuyla gövdesinin çeşitli yerlerinde yaralar açtık. Bağırmaması için ağzına ot doldurup bir bezle sıkıca bağladık ve beklemeye koyulduk. Bir sopayla yuvayı iyice dürtükleyip karıncaların sopanın üstüne dolmasını sağladıktan sonra bu karıncaları Arap'ın üstüne silkeledik. Hemen saldırıya geçtiler. Çok uzun sürmedi. Yarım saat sonra gövdesi binlerce karıncayla kaplanmıştı. Sen hiç et yiyen karıncaları gördün mü kelebek? Hayır, hiç görmedim. Ben yalnız iri siyah karıncaları gördüm. Et yiyenler minicik ve kan rengindedir. Gözle görülmeyecek kadar ufak et parçaları koparır ve yuvalarına taşırlar. Biz ateş sineklerinden o kadar acı çektik, düşün binlerce karınca tarafından canlı canını parçalanan o Arap neler çekti. Can çekişmesi tam 2 gün ve 1 sabah sürdü. 24 saat sonra 2 gözünün yerinde birer çukur kalmıştı. İntikam alırken herife aman vermediğimizi kabul ediyorum ama onun bize yaptıklarını da düşünmek gerek. Ölmeyişimiz bir mucizeydi. Tabii Arap'ı arkadaşları ve diğer aynasızlar harıl harıl arıyor, kayboluşuna bizim yabancı olamayacağımızı düşünüyorlardı. Kalıntılarını gömmek için bir çalılığın içinde açmaya başladığımız çukuru her geçen gün biraz daha büyütüyorduk. Arap'ın yerini daha bulamamışlardı ki aynasızlardan biri çukur kazdığımızı fark etti. Yola koyulduğumuzda ne yaptığımızı anlamak için bizi izliyordu. Onun yüzünden yakayı ele verdik. Bir sabah işe çıkar çıkmaz neredeyse iskeleti çukura doğru sürüklüyorduk ki karıncaların bizi ısırmaması için sırtımızda taşımaktan vazgeçmiştik. 3 Arap gardiyanla 2 mubassır karşımıza çıkıverdiler. İyice gizlenip sabırla onu gömmemizi beklemişlerdi. İşte bu kadar. Biz Arap'ı önce öldürüp sonra karıncalara yedirdiğimizi söyledik. İddia makamı adli tabibin raporuna dayanarak Arap'ta hiçbir ölümcül yara bulunmadığını, onu diri diri öldürdüğümüz üzerinde durdu. Bizim avukatlığımızı yapan aynasız, bu bastırlar dünyada suç işleyen mahkumların avukatlığını da yaparlardı. Görüşümüz kabul edilirse kellemizin kurtulacağını söyledi. Aksi halde sonumuz giyotindi. Açıkçası pek umudumuz yok. Bu nedenle ben ve arkadaşım haber vermeden seni mirasçı olarak seçtik. Bütün yüreğimle mirasınıza konmamayı dilerim. Birer sigara yaktık. Bir şey söyleyecek misin gibilerden bana baktıklarını gördüm.